Çok güzel bir gençti. Omuzlarına dökülen güzel saçları vardı. Herkesin dikkatini çekecek kadar da bakımlıydı. Ailesi kendisini çok severdi. Özellikle annesi çok zengin bir kadındı. Şam'dan, Hint'ten en güzel kumaşları getirtir ve oğluna hayranlık celbedecek elbiseler diktirirdi. Güzel kuklar sürer, Hadramut'tan getirilen özel terlikler giyerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin onun bu halini hatırlar ve Mekke'de Musab bin Umer'den daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içerisinde yaşayan birini görmemiştim buyurmuştu. O Allah Resulü'nün davetini duymuştu, bazı ayeti kerimeler dillerde dolaşıyordu, onları duyuyor, Müslüman olanların davranış ve yaşayışlarına dikkat ediyordu. Duydukları ve gördükleri onun üzerinde derin tesir bırakmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Darül Erkam'da olduğunu, davete buradan devam ettiğini öğrenmiş ve oraya yönelmişti. Allah Resulü'nün huzuruna çıktı ve huzurdan Müslüman olarak ayrıldı. Artık yeni bir heyecan doluydu. Ancak bunu dışa vurması çok zordu. Annesinin ve kabilesinin alacağı tavırdan çekiniyordu. Çünkü onları ve İslam için düşündüklerini yakından tanıyordu. Haliyle Müslüman olduğunu onlardan gizlemek zorunda kalmıştı. Allah Resulü'nün yanına gizlice gelip gidiyordu. Bir gün Kureyşlilerden biri onu namaz kılarken gördü. Gitti, annesine ve kabilesine haber verdi. Fırtına kopmuştu. Bütün ailenin sevdiği, ipek elbiseler içerisinde sokaklarda salınarak yürüyüşünü seyrederken kıvanç duyduğu Mus'ab, annesi ve akrabaları tarafından hapsedilmişti. Habeşistan'a hicret için Peygamberimizin izin verildiğini duyana kadar hapiste kaldı. Hicret haberini alınca hapisten kaçarak hicret kervanına katıldı, o da Habeşistan'a hicret etti. Bir müddet Habeşistan'da kaldı, daha sonra geri döndü. Geri döndüğünde artık üzerinde o güzel elbiseler yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Akabe denilen yerde Medineli Hazreç kabilesinden bir grupla karşılaşmış, tanışıp kaynaşmış ve onlara İslam'ı anlatmıştı. Yahudilerle birlikte aynı beldede oturan, peygamberler hakkında az da olsa bilgileri olan, son peygamberin gelme günlerinin yaklaştığını duya gelen Medineliler, fıtratlarına uygun ve her cümlesi bir başka gerçeği ifade eden bu daveti kabul etmiş, beldelerine iman ederek Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellemi tasdik edip dönmüşlerdi. Dönünce boş durmamış, başka gönülleri de iman nuruna teşvik etmiş, onları uyarmış, öğrendiklerini aktarmış, birçok kalbi hak yoluna hazır hale getirmişlerdi. Bir yıl sonra aynı mevsimde 12 kişilik bir grup yine Akabe'deydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle buluştular. Tevhid inancını koruyacaklarına, hırsızlığa, zinaya yaklaşmayacaklarına, kız çocuklarını öldürmeyeceklerine, hayırlı ve doğrulara itaatten ayrılmayacaklarına dair biat etmişlerdi. Bu biat, birinci Akabe biatı olarak tarihte yerini alacaktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Musab'ı onlarla birlikte Medine'ye gönderdi. Onlara Kur'an öğretecek, İslami bilgiler verecek ve onları eğitecekti. Bu grupla birlikte Medine'ye vardı. Esad bin Zürare'nin evinde misafir edildi. Esad radıyallahu an İslam'ı tebliğ konusunda ondan hiçbir yardımını esirgemedi. Bu güzel, ahlaklı, güzel Kur'an-ı Kerim okuyan davetçi, diğer müminlerle el ele vererek imrenilecek bir gayret sergiliyordu. Okuyor, okutuyor, namazları kıldırıyor, İslam'ı anlatıyor, davranışları ve konuşmalarıyla sevgi ve saygı topluyor, her gün gönüllerin fethinde birkaç adım daha ileriye atıyordu. Yesrib'de iki temel kabile vardı, Evs ve Hazreç. Yıllar yılı birbirleriyle boğuşmuşlardı. Sık sık Yahudilerin tahriklerine kapılıyorlar ve Medine'yi kendileri için cehenneme çeviriyorlardı. Yevmi Buas denilen savaş günü daha tazeliğini kaybetmemişti. O gün yine Yahudilerin tahrikiyle ayaklanmışlar, 40 gün savaş hazırlığı yapmışlar, Medine civarında Buas denilen yerde karşı karşıya gelmişlerdi. Bu savaş yaklaşık hicretten 5 yıl önce yapılmıştı. Her iki tarafta direnip geri adım atmadığı, güçler dengeli olduğu için çok zayiata sebep olmuş, Evs tarafından Hazreç'in evleri ateşe verilmişti. Medineliler bu dehşetli savaşın yaralarını henüz saramamışlardı. Bu kör savaşın manasızlığını tahriklere kapıldıklarını zaman zaman hissediyor ve dile de getiriyorlardı. Ancak silinmesi çok zor şeyler olmuştu. Söylenen ve dillerde dolaşan şiirlerse hatıraları sürekli canlı tutuyordu. Mus'ab radıyallahu anh bütün bunları biliyordu. O Yahudiler gibi yıkmıyor, yapmaya çalışıyordu. Bu iki kabileyi birbirine kırdırarak aralarındaki düşmanlıktan yararlanmaya çalışmıyor, aksine yaraları sarmaya, İslam kardeşliğini gönüllere yerleştirmeye uğraşıyordu. Hem Evs hem de Hazreç kabilesinden insanları ziyaret ediyor, onlara İslam'ı tanıtıyor, yardımcısı İbni Ümmü Mektum ve Medineli gençlerle İslam nurunun girmediği ev bırakmamak için gecesini gündüzüne katıyordu. Kabilesince el üstünde tutulan Said bin Muaz'la Üseyd bin Hudayr Müslüman oldu. Artık Medine, baharın kırlara ve ağaçlara getirdiği değişiklik misali, görülmedik bir değişikliği yaşıyordu. Bir sonraki yıl, Mus'ab Mekke'ye döndü. Yanında Müslümanlar bulunduğu gibi, gönlü İslam'a yumuşamış ama İslam nuruna kavuşmamış kimseler de vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yanında bulunan ve henüz Müslüman olmamış amcası Abbas'la birlikte Akabe'de yine bu yeni ekiple buluştu. İkisi kadın 75 kişiydiler. Başlarında Bera bin Marur vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara İslam'ı tanıttı. Kur'an tilavet etti ve onlardan biat aldı. Kendisine ilk biat eden de Bera bin Marur oldu. Mus'ab radıyallahu anh biattan sonra tekrar Medine'ye döndü. O Medinelilerin hocasıydı. İslam'ın başka beldeye gönderilen ilk davetçisiydi. İslam'ı en güzel şekilde yaşayarak gönüllere aktaran örnek bir insandı. Onun İbni Mektum ve onlara destek veren Medineli müminlerin yardım ve gayretleriyle Medine, müminlerin ve Allah Resulü'nün hicret için hazır hale gelmişti. Bu gayretleriyle, samimiyet ve hizmet aşkıyla ve başarılarıyla İslam tarihinde müstesna yerlerini aldılar. Bedir gazvesinde İslam sancağı onun elindeydi. Zaferin son noktasına kadar esen yellerle sancağı o dalgalandırmıştı. Uhud gazvesinde de sancak ona teslim edilmişti. Savaş başlamış, daha ilk dakikalarda Müslümanların yekpare, azim ve cesaretle yüklenişi, yiğitlerin düşman saflarını yırtıp dağıtmasıyla düşman bozguna uğramış, panik içerisinde kaçıyordu. Ancak Cebeli Ayneyn'e yerleştirilen ve Müslümanlara arkadan yapılabilecek saldırıyı önleme görevi verilen, başlarına Abdullah bin Cübeyr'in emir olarak tayin edildiği 50 okçudan çoğu, Resulullah'ın bütün emir ve tembihlerine, Abdullah'ın ikazlarına rağmen kesin zafer kazanıldı duygusuyla yerlerini terk etmişlerdi. Bunu fırsat bilen ve başlarında Halid bin Velid'in bulunduğu müşrik süvari birliği Müslümanlara arkadan saldırdı. Kaçmaya çalışan müşrikler de bunu görünce geri dönmüş, iki saldırı arasında kalan ve zaten sayısı az olan Müslümanlar aniden karşılaştıkları bu durumla bozgun alametleri göstermiş, merkezi komutayı kaybetmiş, Allah Resulü tehlikelere açık hale gelmişti. Bir avuç yiğit, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çevresinden ayrılmamış, ne pahasına olursa olsun yılmadan cihada devam etmişti. Bunlardan biri de İslam sancaktarı Mus'ab'dı. Şehit düşene kadar o şehit düşünce sancağı Ali radıyallahu anh aldı. Bu vefakar, cefakar, yılmaz yiğit, örnek davetçi, güzel simalı, güzel ahlaklı, güzel Kur'an okuyan, her şeyiyle güzel insan, bu dünyaya nokta koyup ebedi hayata göç etmenin de en güzeline nail olmuştu. Ancak o artık eskiden olduğu gibi çok güzel elbiseler içerisinde değildi. Uzak diyarlardan özel getirtilen kumaşlar ve ipek elbiseleri de yoktu. İslam nuruyla aydınlanan bir şairin, "Allah'a hamdolsun ki gelip çatmadan ecelim, İslam'ın o nuru el nurlu elbisesini ben de giydim" dediği gibi, üzerinde İslam'ın nurlu elbisesi vardı. Uğruna toprağa düştüğü davası vardı, şehitlik rütbesi vardı. Ufukta ebedi saadet ve ebedi alemdeki nimetler ve elbiseleri vardı. Toprağa verilirken üzerindeki elbise kefen olarak vücudunu örtmeye yetmemiş, elbisesiyle baş tarafı kapatılmış, ayakları izhir otlarıyla örtülmüştü. İmam Buhari anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sancaktarı, İslam'dan önce Kureyş gençlerinin en çok nimetler içerisinde yüzeni şehit düşmüştü. Bürdesiyle kefenlendi, bürde baş tarafına örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açık kalıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Baş tarafını örtün, ayaklarını da izhirle kapatın" buyurdu. Uhud şehitliğinde, şehitliğin ortasında, siyah taşlarla çevrili küçük bölmede, Şehitler Efendisi Hamza radıyallahu anh'la birlikte yan yana yatan odur. Yanlarında bir başka şehit Abdullah bin Cahş da vardır. Mus'ab bin Umeyr asırlar boyu daha çok iki özelliğiyle yad edilmiş, hem kendisiyle birlikte yaşayan sahabilere hem de sonraki asırlara ibret olmuş ve ışık tutmuştur. Bu iki haslet onu yad eden her insanı duygulandırmış, hayatına yön vermesine sebep olmuştur. Bunlardan birincisi, İslam'dan önceki dış görünüşüyle İslam'la şeref bulduktan sonraki görünüşüdür. İkincisi de bir davetçi olarak elde ettiği başarıdır. Bu iki görünüş arasındaki farkın bu derece dikkat çekişi elbette ki bu aziz sahabinin güzel ahlakı, fedakarlıkları, örnek davranışları, alçak gönüllülüğü ve bütün bunlara dayalı olarak mümin gönüllerde taht kuruşuydu. Bu iki görünüş arasında sürdüğü hayatın her anının gıpta edilecek güzelliklerle dolu oluşu vardır. Mus'ab radıyallahu anh birçok dünya nimetini imanı uğruna geride bırakmıştı. İnandığı yolda yokluklara razı olmuştu. Fedakarlıklarla dolu hayatı şehadetle sona erinceye kadar bu nimetlerden kendisine dünya hayatında düşen pay çok azdı. Şehit olduğu ve defnedildiği sıradaki elbisesinin vücudunu örtmeye yetersizliği, kaba dokumalı ve yer yer yamalı oluşu, gençliğindeki giyinişini yakından tanıyanların elbette ki burukluk duyacağı, duygusuz kalamayacağı bir gerçekti. O iki hicretin ikisine de katılmıştı. Dünyalığa ehemmiyet vermemiş, davasını anlatmak, yaymak, yaşatmak için her yokluğa katlanmış, kimseden dünyaya yönelik bir beklentisi de olmamıştı. O İslam'ın ilk gurbetçi davetçisi, cihatlardaki ilk sancaktarıydı ve İslam şehidi olarak izhir otlarıyla örtülerek dünyayı terk etmişti. Belki de Rabb'ı bu yönüyle unutulamayan bir örnek olmasını murad etmişti. Gerçekten de unutulmadı, unutulmayacaktı. Abdurrahman bin Avf, hayatta cennetle müjdelenen 10 kişiden biriydi. Düşüncelere zor sığacak kadar cömert, vefakar, varlıklı ve dünya varlığına hükmetmesini bilen birisiydi. Çokça oruç tutardı. Bir gün yine oruçluydu, iftar için önüne yemekler konmuştu. Önüne konan yemek çeşitleri dikkatini çekti. Bir anda müminlerin yokluk ve cefa günlerini hatırladı. İftar anında verdiği duygular içerisinde şu cümleleri söyledi. Musab bin Umeyr benden daha hayırlı bir kimseydi. Şehit edildiğinde kefeni bile yoktu. Elbisesiyle başı örtüldüğünde ayakları örtüldüğünde de baş tarafı açık kalıyordu. Sonra dünya ve dünya nimetleri önümüze serildi. İçime korku geliyor. Acaba bizim yaptıklarımızın karşılığı bize dünyadayken peşin mi veriliyor? Ve sonra gözyaşlarını tutamadı Abdurrahman bin Avf. Musab radıyallahu anh'ın hayatı bütünüyle göz önüne getirilerek hayatımızın da çok ciddi bir muhasebeye ihtiyacı vardır. Bunu unutmadan, asla gözden ve gönülden ırak etmeden üzerinde titizlikle durmamız, örnek almamız gereken Musab'ın diğer bir yönü de davetçilik vasfıdır. Davasını duyurmak, gönüller kazanmak için gayretli takip ettiği üslup ve elde ettiği başarılardır. Tilavet ettiği Kur'an-ı Kerim, sesindeki letafet ve samimiyet, edebi inceliklere düşkünlüğü, mana derinliklerinden ayrı bir haz duyan dinleyicilerin gönlüne işliyor, kalpler yumuşuyor, tutulamayan yaşlar göz pınarlarından süzülüyor ve iman kervanına yeni katılanlar her geçen gün çoğalıyor, yanına düşman gelenler bile ayrılırken çok daha değişik duygularla ayrılıyorlardı. İşte bunlardan birisi Useyd bin Hudayr. Evs kabilesinin ileriye gelenlerinden biriydi. Sad bin Muaz'la birlikte oturuyorlardı. Mus'ab'ın yakınlarındaki bir bahçeye bir grupla konuşmaya geldiklerini duymuşlardı. Onu bu bahçeye getirme cüreti gösteren Esad bin Zürare'ydi. Esad bin Zürare'nin teyzesinin oğluydu. Bu yüzden onu susturmaya Sa'd değil Useyd bin Hudayr gidiyordu. Harbesini almış, bahçenin yolunu tutmuştu, sinirli ve hırslıydı. Musab ve Esad'ın bu kadar cüret göstermesi fazlaydı. Onlara öyle bir ders verecekti ki bir daha topraklarına yaklaşamayacaklardı. Esad onun geldiğini görmüş, yandık bu gelen kavminin efendisi, en zekisi, şahsiyeti en kuvvetlisi ve en çok sözü dinlenenidir. Bu gelen Useyd bin Hudayr'dır diyordu. O Müslüman olsa niceleri onu takip eder dedi. Useyd geldi, Musab'a döndü, harbesini sımsıkı tutarak sizi bizim diyarımıza getiren, zayıflarımızın aklını çelmenize sebep nedir? Eğer canınızı seviyorsanız bizim beldemizden uzak durun dedi. Kızgınlığı her halinden belli oluyordu. Kullandığı kelimelerde öfkenin derin izleri vardı. Üslubu emredici ve kararlıydı. Ortalık gerginleşmişti. Musab gülümseyen gözleriyle ona baktı. Her davranışından iyi niyet ve samimiyet akıyordu. İçten ve sakin bir sesle ona hitap etti. Ey kavminin efendisi, bundan daha hayırlı bir şey yapmak ister misin? Nedir o? Diye sordu. Yanımıza oturursun, söylediklerimizi dinlersin. Söylediklerimiz doğruysa, hoşuna giderse kabul eder, hoşuna gitmezse hoşlanmadığını söylersin, biz de buradan gider, bir daha da sizi rahatsız etmeyiz dedi. Şaşırmıştı, söylenilen doğru olandı. O da doğru dedi. Mızrağını yere saplayarak oturdu. Musab konuşmaya başladı. Dikkatle bakan gözler, dinleyen kulaklar, yumuşayan kalpler, ardından okunan Kur'an-ı Kerim, değişen sima, gönülde rahatlık ve dudaklardan dökülen kelimeler, ne kadar güzel sözler, tilavet ettiği ne kadar tatlı, ne kadar güzel, İslam'a girileceğinde ne yapılır diye sordu. O Medine'ye de geldiği günlerde anıldığı gibi, Mekkeli genç, Mekkeli davetçi, Mukri yani Kur'an muallimiydi. o davet aşkı taşıyan her müminin örnek alması gereken bir insandı. O, hicret yurdunun hazırlanmasında büyük emekleri olan biriydi. O, ilk sancaktarımız, unutulmayacak şehidimizdi. Medine-i Münevvere'de Bedir için hazırlıklar var. Sayısı küçük, değeri büyük Bedir ordusu son şeklini alıyor, yeniden teftişten geçiriliyor. Saflar arasında küçük bir çocuk göze çarpıyor, henüz 13 yaşlarında. Elindeki kılıç boyunu aşıyor. Gelip saflara yerleşmiş, gözleri pırıl pırıl zeka ve güven fışkırıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yaklaşınca saftan çıkarılacağını anlıyor ve şunları söylüyor. Canım yoluna feda olsun ya Resulallah, bana izin ver, cihatta yanında olayım, Allah düşmanlarıyla bayrağın altında savaşayım diyor ve kalmak için yalvarıyor. Peygamber Efendimiz onu cihada kabul edemiyordu. Ama bu küçük delikanlının tavrı, duruşu, azmi, cümleleri çok hoşuna gitmiş, gönlüne sevinç ve sürur vermişti. Omuzuna şefkat ve sevgiyle dokunmuş, gönlünü hoş ederek saflardan ayırmıştı. Çocuk üzülmüştü. Kocaman kılıcını sürükleyerek geri döndü. Bu çocuk Sabit'in oğlu Zeyd'ti. Annesi Malik bin Muaviye'nin kızı Nevvar'dı. Zeyd yetimdi, babası o henüz 6 yaşındayken Boğaz günü diye anılan günde öldürülmüştü. Allah Resulü'nün yanında cihada katılamayışı bu yetime bakan ve büyüten annesini de üzmüştü. Kocasının bu günleri görmesini ve Resulullah'ın yanında yer almasını ne kadar istiyordu. Şimdi yavrusunun inandığı yolda bir yiğit olmasını, hak davayı omuzlamada payının bulunmasını istiyordu. Zeyd, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, yakınında yer almak için ısrarlıydı. Yaşı küçük olduğu için onunla birlikte cihatta yer alamamıştı. Ancak keskin zekası kısa zamanda emelle ulaşacak başka bir yol bulmuştu. Düşüncesini annesine açtı, bulduğu yolun yaşla ilgisi de yoktu. Annesi Nevvar kendi sülalesinden ileriye gelen birine bu düşünceyi söyledi. O da Zeyd'i alarak Resulullah'ın huzuruna vardı. Ey Allah Resulü, oğlumuz Zeyd bin Sabit, Kur'an-ı Kerim'den 17 sure bilen ve kalbinize nasıl indirildiyse öylece tilavet edebilen biridir. Ayrıca o çok zekidir. Hem yazısı hem okuyuşu çok güzeldir. Sizin yanınızda durmak, yakınınızda olmak istiyor. Onu dinlemek ister misiniz diye sorunca, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dinledi. Tahminlerin ötesinde bir okuyuş, her harf, her kelime yerini buluyor, hakkını alıyor, anlayan mana derinliklerine inen pırıl pırıl bir zeka ve kabiliyetin okuyuşu diyor. Okurken hislenişi, yaptığı duruşlar, vurgular, hepsi bir başka güzellikteydi. Okuyuşu bitiyor ve Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kendisine, "Zeyd, benim için Yahudi dilini öğren. Söylediğim sözlerin tam aktarılması konusunda onlara güvenemiyorum." dedi. Zeyd'in cevabı kesin ve güven vericiydi. "Hemen ya Resulallah." 15 gün gibi akla durgunluk verecek çok kısa bir sürede bu dili okuyup yazmasını öğrendi. Onun bu müthiş zekasını gören Efendimiz, İbranice'yi öğrendiği gibi ondan Süryanice'yi de öğrenmesini istedi. Zeyd 17 günde de Süryanice'yi öğrendi. Böylece Resulullah'a hem tercüman oluyor hem de kazandığı derin güven duygusuyla vahiy katibi olma şerefine eriyor, inen ayetlerle filizlenip büyüme, ayetleri Resul'e tebliğ tazeliğindeyken öğrenme ve yazıya geçirme imkanını da elde etmiş oluyordu. Gelişip büyüyünce de ilimle cihadı birleştiren, zorluklara katlanmasını bilen, daima hayra talip olan bir dava eri oluyordu. Onu inen vahyi kaleme alırken gördüğümüz gibi, hendekte toprak taşırken, cihat meydanında at koşturup kılıç sallarken, mümin kardeşinin yardımına koşarken, başkalarını ilmiyle beslerken görüyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için, "Ona gelince o ne güzel bir delikanlıdır." buyuruyordu. Bir başka hadis-i şerifte de "Ümmetimin en iyi feraiz bileni Zeyd bin Sabit'tir." buyurarak miras hukukundaki derin bilgisine ve hesap kabiliyetine işaret ediyordu. Allah Resulü'nün ahirete intikalinden sonra halifenin kim olacağı, ensardan mı yoksa hicret edenlerden mi seçilmesi gerektiği konusunda ihtilaf çıkmış, Zeyd'in Sakif günü şu sözleriyle durum yatışmış ve netleşmişti. "Ey ensar topluluğu, Allah Resulü hicret edenlerdendi. Yerine geçecek halife de onun gibi hicret edenlerden olmalıdır. Biz Resulullah'ın yardımcısı, destekçisiydik. Ondan sonraki halifesinin de hak yolda yardımcısı ve destekçisi olacağız." Bu cümlelerden sonra ellerini uzatarak Ebu Bekir'e biat etmiş ve "işte halifeniz" diyerek sözlerini noktalamıştı. Her geçen gün İlmi ve keskin zekasıyla bütün müminler tarafından tanınmaya, birçok ilmi konuda kaynak olmaya başlamıştı. Özellikle miras ilminde ve Kur'an-ı Kerim'in zaptında tartışılmaz bir otoriteydi. Kur'an-ı Kerim'in toplanılıp tek kitap haline getirilmesi karara bağlanınca, bunu yapacak heyetin başına da o getirilmişti. Zeyd radıyallahu anh, çok ciddi ve titiz bir çalışmayla bu şerefli hizmeti en güzel bir şekilde tamamladı. Bu tarihi hizmeti Osman radıyallahu anh'ın devrinde biraz değişik olarak bir kere daha tekrarladı. Hazreti Ömer hacca gittikçe Medine'de idareyi ona teslim ederdi. İki hac, bir de Şam seferi sırasında olmak üzere 3 defa Medine emiri olmuştu. Ev içinde şen şakrak olduğu, çocuklarıyla oynayıp latifeleştiği, ilim meclisine çıkınca çok vakur davrandığı, evinden gelen haberlerdendir. Onun kadrini en iyi bilenler, şüphesiz ilmin kadrini en iyi bilenlerdir. İlim denizi Abdullah bin Abbas radıyallahu an onu ata binmeye hazırlanırken görüyor, atılarak atının dizginini tutuyordu. Allah Resulü'nün amcaoğlunun bu davranışıyla mahcup olan Zeyd radıyallahu an, "Ey Resulullah'ın amcaoğlu, bunu yapma, ne olur bırak," diyorsa da İbni Abbas, "Alimlerimize böyle davranmakla emrolunduk," diyordu. Zeki insan derhal bunun altında kalmamanın, bu güzel davranışa güzel karşılık vermenin yolunu buluyor, "Elini görebilir miyim?" diye soruyor. İbni Abbas göstermek için elini uzatınca da yakalayıp öpüyor ve "Biz de Efendimizin ehli beytine böyle davranmakla emrolunduk," diyordu. Bu aziz sahabi 56 gibi henüz genç denecek çağlarda hayata gözlerini yumunca peşinde derin bir üzüntü bırakıyor. Ebu Hureyre radıyallahu an bu üzüntüyü şu cümlelerle dile getiriyordu. "Bugün bu ümmetin ilim denizi hayata gözlerini yummuştur. Umarım ki Rabbimiz İbni Abbas'a onun yerini doldurtur." Allah Resulü'nün şairi Hasan bin Sabit, onun ölümü sebebiyle üzüntüsünü dile getirirken mersiyesinde onu kendisiyle birlikte şöyle zikreder. "Nesi kaldı Hasan ve oğlundan sonra Kafiye'nin mısraların? Nesi kaldı Zeyd bin Sabit'ten sonra ilmin ve engin manaların?" Onu daima Bedir'e katılmak istediği günkü boyundan uzun kılıcı, kılıçtan keskin zekası ve Kur'an'a olan hizmetiyle hatırlayacağız. Selam engin mana denizine olsun. Ensardan Evs kabilesine mensup ve künyesi Ebu Süleyman olan Asım bin Sabit radıyallahu an ilk Müslüman olan Medinelilerdendir. Henüz hicret gerçekleşmeden İslam'a gönül vermiştir. Hicretin peşinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla Abdullah bin Cahş radıyallahu an arasında kardeşlik bağı kurmuş, o muhacir kardeşini sevmiş ve bağrına basmıştır. Okçulukta çok başarılı olduğu için Resulullah'ın okçusu diye anılmıştır. Bedir gazvesi öncesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla savaş konusunda konuşuyordu. Asım radıyallahu an hemen ok ve yayını alarak, "Ya Resulallah, düşman 200 zira mesafedeyse üzerine ok yağdırırız. İyice yaklaşırsa mızraklarla çarpışırız. Mızraklar kırılırsa kılıçla göğüs göğüse savaşırız," diyerek bir gösteri yaptı. Onun azminden ve sözlerinden memnun olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşte harp böyle olur. kim düşmanla karşılaşırsa Asım gibi savaşsın. Harbin gereği budur. Çarpışan ve vuruşan Asım gibi olsun buyurmuştur. Bedir Savaşı'nda müşriklerin elebaşılarından olan Ukbe bin Ebi Mutay yere seren yine odur. Bedir Savaşı'nda müşriklerin elebaşılarından olan Ukbe bin Ebu Muayt'ı yere seren odur. Ukbe ile Nadr bin Haris, Kureyş müşriklerinin en acımasız zalimlerinden, dilleri ve elleri uzun olanlarındandır. Kin ve nefretle yoğruluydular. Nadr'ı Ali radıyallahu anh, Ukbe'yi de Asım radıyallahu anh öldürmüş, bu iki zalimin her şeyle kabul ettikleri dünya hayatı bitmişti. Önlerindeki hesapsa elbette ki çok zor bir hesaptır. Ukbe bir seferinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem makamı İbrahim'in arkasında namaz kılarken gelmiş, o secdedeyken boynuna basarak secdeden kalkmasını engellemiş, bunu çevreye göstererek çaka satmıştı. Bu çeşit iğrençlikleri sık sık görülen biriydi. Nasibini Asım'ın kılıcından almış, zulmü ve dil uzatışı böylece son bulmuş. Adalet yerine gelmişti. Asım, Uhud gazvesinde Allah Resulü'nün okçusu olma ünvanını en iyi şekilde koruyor, attığı oklar hedefini şaşırmıyordu. Okçuların savaş heyecanı içinde Resulullah'ın tembihlerini unutarak kesin zafer kazanıldığı duygusuyla Ayneyn tepesini boşaltarak meydana inmesiyle arkadan darbe alan İslam mücahitleri mevzii komutayı kaybetmiş, meydan savaşı ferdi gayretlere dönüşmüştü. Bu dağınıklıktan müşrikler çok istifade etmişler, nice fedakar yiğit şehit olmuştu. Erkekleri tahrik için gelen müşrik kadınlar, savaşın ilk anlarında mücahitlerin saldırıları ve müşrik safları yırtıp dağıtarak içerilere sarkmalarıyla paniğe kapılmış çığlık çığlığa yamaçlara doğru kaçarken şimdi zafer çığlıkları atıyorlardı. Bu kadınların başında Ebu Süfyan'ın hanımı Hint, Amr bin As'ın hanımı Rayta, Talha bin Ebi Talha'nın hanımı Sülafe binti Sa'd vardı. Sülafe, Uğda kocası Talha ve oğulları Müsafi, Cülas, Kilap'la gelmişti. Gelirken çok azimliydi. Ancak savaş sonunda herkes zafer çığlığı atarken o çığlık atamıyordu. Bir türlü göremediği kocası ve oğullarını arıyordu. Önce kocasını, sonra oğullarından Müsafi ve Kilab'ı ölü buldu. Üçüncü oğlu Cülas ise ağır yaralı olarak yanına gelmiş, başını kucağına koyarak son nefesini onun kucağında vermişti. Oğlunu yaralı olarak kucağına alan Sülafe'nin içi kan ağlıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Güçlü, dirayetli bir kadındı. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı. Çaresizlik içinde son dakikalarını yaşayan oğluna sordu. Kim yaptı oğlum? Cülas, Asım Ebul Eflah oğlundan dedi. Çok geçmeden de can verdi. Sülafe çılgına dönmüş, Lat ve Uzza'ya yeminler ediyor, içinde şarap içmek için Asım'ın başını istiyordu. Onu getirene de ne isterse vereceğini vaat ediyordu. Asım'ı yakalamak artık müşrik gençlerin hayallerini süsler olmuştu. Çok geçmedi, Asım'ın emirliğinde 6 kişilik bir ekip görevli olarak Medine'den ayrıldı. Mekke yakınlarında Usvan civarında ilerlemeye başladı. Huzeyl kabilesine bağlı Beni Lihyan kolu onların sahrada yol aldığını duyunca 100 kadar okçuyla peşlerine düştü. İzleri takip ederek Reci denilen mevkide bir su başında onlara yetişti. Müşriklerin geldiğini gören Asım ve arkadaşları derhal yüksekçe bir kumluğa çıkarak kendilerini savunma hazırlığına başladı. Sırt sırta vererek kılıçlarını çekti. Müşrikler kuşatmayı tamamlayınca umutsuz bir dövüşe hazırlanan sahabilere eğer savaşmayıp teslim olurlarsa hiçbirini öldürmeyeceklerine dair söz verdiler. Israrla ahitlerine sadık kalacaklarını söylüyorlardı. Birbirine kenetlenen bu 6 yiğit tereddüde düşmüştü. Zeyd bin Desine, Ubeyb bin Adi ve Abdullah bin Tarık bu çaresiz durumda verilen söze ve ahde güvenmeyi tercih etti. Asım radıyallahu ansa kesin kararlıydı. Ben müşriklerin ahdine güvenmem ve teslim olmam dedi. Arkadaşlarından Merset bin Ebi Merset ve Halid bin Bükeyr de onun yolunu takip etti ve onun sözüne uydu. Asım karşısında gördüğü müşriklere gerçekten güvenmiyor, arkadaşlarını da sağ bırakmayacaklarına inanıyordu. Şehitlik günü gelmişti. Allah'ım, durumumuzu Resulüne haber ver dedi ve ardından şöyle dua etti. Allah'ım, ben senin dinini koruyor, onun için mücadele ediyorum. Sen de benim etimi, kemiğimi, bedenimi koru. Allah düşmanlarından hiçbirisinin ele geçirmesine fırsat verme. Onlara böyle bir zafer tattırma. Bu duadan sonra kendisini takip eden iki sahabiyle ileriye atıldı. Yanına yaklaşılamayan bu yiğit uzaktan atılan oklarla vurularak şehit edildi. Diğer iki arkadaşı da birer birer şehit düştü. Teslim olanlarsa ihanete uğradı. Sonradan işkenceyle ölümü tattı. Onların kıssası çok daha değişik oldu. Hüzeyliler başlangıçta şehit ettikleri kişilerden birinin Asım olduğunu bilmiyorlardı. Teslim olanları almış, Mekke'ye götürme hazırlığı yapıyorlardı. Çok geçmeden Kureyş Asım'ın ölüm haberini almıştı. Bir elçiyle birlikte hediyeler gönderiyor, Asım'ı öldürenlerden onun başını istiyorlar ve hediyelerin devamını vaat ediyorlardı. Öldürdükleri kişinin Asım bin Sabit olduğunu öğrenen Huzeyliler heyecanlandılar. Vaat edilen mükafatları elde edebilmek için de harekete geçtiler. Ancak Asım'ın yanına geldiklerinde hiç ummadıkları bir manzarayla karşılaştılar. Her tarafı arılar kaplamıştı. Arıları dağıtarak Asım'a ulaşmaya çalıştılar. Arılarsa sanki organize bir birlik gibiydi. Bulut gibi saldırıya geçiyor, sonra Asım'ın yanına çekiliyorlardı. Geçit vermez bir kalkan olmuşlardı. Müşrikler ilk hamlede korku içinde geri kaçmak zorunda kaldılar. Değişik şekillerde tekrar tekrar teşebbüs ettiler ama arılar her seferinde onları geriye püskürtmeyi biliyordu. Çaresizlik içinde geceyi beklemeye karar verdiler. Nasıl olsa karanlık çöktüğünde arılar dağılacak, onlar da kolayca muratlarına ereceklerdi. Biraz uzakta oturarak konuşmaya daldılar ve akşamı beklemeye başladılar. Gündüzün ışıkları kaybolup, gecenin karanlığı ortalığı kaplarken bir başka karanlık daha gökyüzünü kaplamaya başladı. Bulutlar akın akın geliyor, gökyüzünü kuşatıyorlardı. Çok geçmeden görünen ufuklar bulutla dolmuştu. Biriken bulutlar gittikçe koyulaştı, zaten azalan ışıklar onların koyuluğuyla kaybolmuştu. Çok sürmedi. Kat kat olan bulutların arasından şimşekler çakmaya başladı. Üst üste çakan şimşekleri, yürekleri ağza getiren gürültüler ve bardaktan boşanırcasına yağan yağmur takip etti. Yağmur gittikçe arttı, sanki gök yarılmış, içinde ne varsa boşalıyordu. Bu topraklarda yaşayanların ömür boyu görmedikleri bir yağmur, vadiler, dağaraları sel olmuş, ırmak olmuş, akıyordu. Bütün gece yağmurun ardı arkası kesilmiyordu. Sabaha doğru ortalık yatışıyor, yeni doğan şafak artık sakin bir ufuktan ışıklarını gönderiyordu. Ortalık iyice ağarınca müşrikler Asım'ı almak için onun yattığı yere geldiler. Ama Asım bıraktıkları yerde yoktu. Sular onu kucaklamış götürmüşlerdi. Aramaya başladılar. Saatlerce aradılar, boşunaydı. Yok olmuş, gözlerden uzaklaşmıştı. Ümitleri kesilinceye, bıkıncaya kadar aradılar, sonra çaresiz olarak geriye döndüler. Yaşanan bu hadise dilden dile aktarılmaya başlamıştı. Artık Asım bin Sabit, Himayüddebr, arıların koruduğu kişi olarak anılmaya başlamıştı. Arıların Asım'ı koruduğu haberini alan Ömer radıyallahu anh, Allah mümin kulunu korur. Asım yaşadığı müddetçe hiçbir müşriye el dokundurmayacağına, hiçbir müşri de kendisine dokundurtmayacağına ahdetmiş, Rabbine böyle niyaz etmişti. Hayatında bu ahdini yerine getirdiği gibi, öldükten sonra da Rabb'i onu korumuştur dedi. Rabb'i gerçekten dinini koruyan Asım'ı koruyor, mübarek bedenini müşriklerin eline vermiyordu. O, arıların koruduğu kişi olarak hatıralarda kalacaktı.